Ayrım 33, Cesur Panep, Christian Jacques, sayfa 393, 65. bölüm. General Mehi'nin yaverinin okçu yüzbaşısıyla buluşmak için seçtiği yer askeri levazımcıların askerlere bayramda şarap verebilmek için üzüm sıkmakta kullandıkları cenderinin hemen yanındaydı. Çevrede en küçük bir hareket göremeyen subay, böylesine etkili bir müttefik bulduğu için gizlice seviniyordu. Uzunca bir süredir Mehi'nin ikili oynadığından, kendi mesleği ve çıkarından başka bir şey düşünmediğinden kuşkulanıyordu okçu yüzbaşısı. Generali acımasız ve sinsi bir yırtıcı gibi görüyor, gücünü arttırmak için her yola başvuracağına inanıyordu. Hiç kimseye söylemeden büyük bir dikkatle ve tek başına yürüttüğü soruşturma, generalin gerçek bir katil olduğunu anlamasını sağlamıştı. Yaverin ve başka üst rütbeli subayların yardımıyla kanıt bulmak güç olmayacaktı artık. Belki amenmesi ortadan kaldıran da Mehi'ydi. Aynı Mehi, ikinci Seti'ye tuzak hazırlamaktan da çekinmeyecekti herhalde. Firavunu uyarmak, tek amacı iktidarı ele geçirmek olan zorba generalin tutuklanmasını sağlamak gerekiyordu. Sonunda maskesini düşürdüğü diktatör ruhlu generali yıkmak için bir avuç cesur subay yeterliydi. Mehi'nin dikkatini çekmeden böylesi subaylar bulup ikna etmek yaverin görevi olmalıydı. Uzaktan bir ayak sesi duydu, sonra yeniden sessizlik. Yaver neden hareketsiz duruyordu? Okçu yüzbaşısı karanlıkları araştırdı, çevresini saran gölgeleri seçince kasları gerildi. Kim var orada? Ortaya çıktılar. Oklarını yüzbaşıya çevirip yay geren 30 kadar okçu. Teslim ol dedi General Mehi. Yüzbaşı kaçamayacağını gördü, elini kemerine götürdü, kınındaki hançerin kabzasını kavradı. Dikkat diye haykırdı Mehi, saldırıyor. Üç okçu aynı anda bıraktılar oklarını. Birinci ok yüzbaşının sol göğsüne saplandı, ikincisi gırtlağına, üçüncüsü de göğsüne. Devrildiğinde çoktan ölmüştü, ensesi cenderenin kenarına çarptı. Cesedin yanına ilk varan Mehi'ydi, yüzbaşının cebine bir papirüs kaydırdı gizlice.
''Okçuları kutluyorum.'' dedi general. ''Onlar olmasa içimizden bazıları yaralanacaktı, cesedin üstünü arayın.''
Manga komutanı söyleneni yaptı. Bir belge general.
Oku.
İsimler var. Üst rütbeli subay hepsi de.
Yüksek sesle oku.
Okçular şaşkınlıktan yıkılacak gibiydi. Mehi'nin söyledikleri gerçekti demek. Amenmes taraftarları ikinci setiden kurtulmak için komplo düzenlemişlerdi.
Komplocular derhal tutuklansın dedi Mehi.
Yanında durmayan dik başlı subaylardan kurtulup yerlerine emirlerine uyacak olanları getireceği için mutluydu. Yaver Mehi'nin görkemli villasında bekleme odasında pinekliyordu. Yanında kahya olduğu halde Serketa gözüktü. Ne kadar bitkin görünüyorsunuz dedi acıma dolu bir sesle. Rahatsız mısınız yoksa?
İyiyim hanımefendi.
Generalin eşi kahyanın tanıklığına başvurdu. Bu subay gereğinden çok çalışıyor. Biraz gücünü toplaması için hurma likörü getirin hemen. Kahya emri yerine getirdi. Yaver güzel kokular çıkaran değerli içkiyi devirmekte tereddüt etmedi. Peşimden gelin dedi generalin eşi konuğunu somaki sütunlu salona alırken.
Eviniz gerçekten de muhteşem.
İtiraf edeyim ki çok seviyorum bu evi. Kırmızı ve siyah süslerin zarafetini gördünüz mü? Yaver elindeki kupayı oymalı alçak masaya bırakıp gözlerini tavana çevirdi. Kocam birazdan burada olur dedi Serketa. Okçu yüzbaşısıyla buluşmayı ayarladığınız için size şükran duyuyor. Yüzbaşı sizin yerinize generalle karşılaşınca çok şaşıracak. Mehi böylesi bir saçmalığa daha fazla alet olmaması için onu ikna edecektir umarım.
İtiraf ediyorum generalin iyiliğine hayranım. Okçu yüzbaşısı mahkemenin karşısına çıksa ağır bir cezaya çarptırılırdı.
Kocam emrindekilere karşı oldukça hoşgörülüdür. Bu da bir komutanda olması gereken bir özellik değil mi zaten?
Tabii tabii öyle ama generalin kararlılığına hayran olanlar da az değil. Bu yüzden de bağışlayıcılığı beni şaşırtıyor ya. Size kalırsa okçu yüzbaşısının başka suç ortağı var mıydı?
Olmadığını söyledi. Mehiye düşman subaylardan küçük bir grup oluşturmak için bana güveniyordu.
O aşağılık adam yolunun üzerinden çekildikten sonra kocama zarar vermek isteyen başka subay kalmayacak demek.
Kalmayacak hanımefendi.
Oysa siz sevgili dostum, az kalsın siz de generale ihanet ediyordunuz.
Tuhaf bir bitkinliğin pençesine düşmüş yaverin aldığında ter damlaları birikmeye başlamıştı.
Ben mi? Asla.
O okçunun iftiralarının etkisinde kalıp kocamın dürüstlüğünden kuşkulandığınızdan eminim.
Hayır hayır, emin olun, yanılıyorsunuz.
Kendinizi iyi hissetmiyorsunuz ama bunun bir önemi yok. Uzun zamandır generalin yaveri olarak çalışıyorsunuz.
Ben pek anlayamadım.
Subay doğrulmaya çalıştı, beceremedi. Buz gibi bir sis çevresini görmesini engelliyordu.
Kocam artık size güvenmiyor. Bu yüzden okçu yüzbaşısı gibi sizden de kurtulması gerek.
Neyim? Benim neyim var?
Aşırı yorgunluk, gerektiğinden fazla alkol herhalde. Sizin kadar bitkin olan birisinin sudan başka bir şey içmemesi gerekirdi.
Yırtıcı bir sancı yaverin soluk almasını engelledi. Ağzı açık, kas katı boşluğa devrilip kaldı.
Kahya'yı çağırmadan önce adamın gerçekten öldüğünden emin olmak istedi Serketa. Çabuk gel, konuğumuz rahatsızlandı.
Hizmetkar cesede yaklaştı. Durumu ciddi hanımefendi.
Askeri hekimi çağır.
Korkarım, artık çok geç.
Ne korkunç şey. Zavallı öylesine bitkindi ki yüreği daha fazla dayanamadı.
Olayın örtbas edilmesi için ceset sarayın baş tabibi doktora teslim edilecek. O da otopsi yapıp ölüme bir kalp krizinin neden olduğunu açıklayacaktı. Serket'e hazırladığı zehrin böylesine etkili olmasından mutluydu. Yaver bu denli saf davranmasa Mehi'nin meslek hayatının tehlikeye gireceğini düşündüğünde ürperdi yine de. Talih bir kez daha yanlarındaydı. Tırmanış devam edecekti. Becerikli, zarif ve çevikti araştırmacı İpuy. Bu yüzden kayığın yüksek kamerasına tırmanmak, loncanın yeni şaheserini tamamlayacak yaldızlı frizleri yontmak ona düşüyordu.
Bana bırak dedi Aslan Usara.
Çok ağırsın.
Baş heykeltıraş olduğumu unutuyor musun?
Baş heykeltıraş olman sana bu iş için gerekli çevikliği vermez ki.
İpuy tırmanırken maymun çevikliği gösterdi. Ne iskelelerden ne de güvenlik kayışından yararlanmıştı.
İn aşağı, bu çok tehlikeli.
Öyle mi sandın?
İpuy meslektaşlarının zarafetle oyduğu frizleri inceledi. İki kobranın yüzünü inceltti. Son müdahalesinden sonra kameranın köşesinde buldu kendini. Bir an uçmaya hazırlanan bir kuş gibi boşlukta hareketsiz asılı kaldı. Ne var ki kuş değil, hakikat meydanının bir zanaatkarıydı sadece. Büyük bir gürültüyle kayığın küpeştesine düştü. Attığı çığlıktan yaralarının endişe verici olduğunu anladı arkadaşları.
Sakın dokunmayın diye bağırdı ustabaşı. Panep, git bilge kadını çağır.
Işık koşarak geldi. Fazla endişelenmeden yaralıyı muayene etti.
Köprücük kemiği kırılmış dedi. Nahut ve Panep, İpuy'u sırtının üzerine çevirin. Kürek kemiklerinin arasına bir şey yerleştirin.
Bilge kadının tedavisine güvenen heykeltıraş arkadaşlarının müdahalesine ses çıkarmadı.
Omuzlarından çekin. Kırık küçülene, köprücük kemiği çıkana kadar çekin.
Nahut ile Panep ışığın sözüne uydular. İpuy'a fazla acı vermeden denileni yaptılar. Bilge kadın keten kaplı iki kalın kayış aldı, birincisini kolun içine, ikincisini de belden aşağısına yerleştirdi.
''Sakat kalacak mıyım?'' diye sordu İpuy endişeyle.
''Tabii ki hayır.'' diye yatıştırdı ışık heykeltıraşı. ''Birkaç gün boyunca pansumanını değiştirip elimizdeki kusursuz balla tedavi edeceğim seni. Yaran deyim yerindeyse açık ve temiz, iyileştikten sonra hiçbir iz kalmayacak.''
Araştırmacı endişeyle altın kameraya baktı.
''Hiç olmazsa başardın mı?''
''Eser tamamlandı.'' dedi Nefer.
Nat ve Panep ipuyu bir sedyeye yatırıp götürürken Firuze ve iki Hator rahibesi kameranın içindekileri gizleyecek büyük kumaşı getiriyorlardı. Hainin ne olduğunu tahmin ettiği bir şeydi kameraya konacak olan.
66. Bölüm. Kayığın canlandırılış töreni gece yapıldı. Ustabaşı ile sol ekip şefi kalın bir kumaşın altına saklanmış bir şey taşıyarak heykeltıraşların atölyesinden çıktılar. Ellerindeki değerli yükü Amon kayığının kamerasına bıraktılar. Kayık Amon tapınağında yüzmeye başladığında görünür dünyanın 10 varlığına hayat verecekti. Güneş, ay, hava, su, ateş, insan, toprak üzerinde yürüyen öteki yaratıklar, göksel varlıklar, suda yaşayanlar ve yeraltı yaratıkları. Kendi benliğinde hayatın çeşitli biçimlerini toplayan kayık, bitmek bilmeyen değişimleriyle evrenin bütünlüğünü koruyan enerjinin en gelişmiş halini temsil ediyordu. Tören sona erince İpu'yu ziyaret edip evlerine döndü zanaatkarlar. Aldığı uyuşturucular yardımıyla acısı geçen heykeltıraş karısının yanında sakin sakin uyuyordu. Kayık bir kaidenin üzerine ana tapınak ile Büyük Ramses tarafından yaptırılıp Amon'a armağan edilen küçük sunağın arasına yerleştirilmişti. Kutsal nitelikleri ve çevresine yaydığı büyülü güç nedeniyle kayığın başına nöbetçi dikmeye gerek görmemişti ustabaşı. Buna rağmen binbir dikkatle çıktı hain evinden. Her şeyden önce başta çirkin hayvan ile kapkaranın ve diğer ev hayvanlarının köyde kol gezmediğinden emin olması gerekiyordu. Gecenin serinliğinde evlerin içinde uyumayı tercih edeceklerdi kuşkusuz. Sonra bütün bunların bir tuzak olup olmadığını anlamak için uzunca bir süre çevresini kolaçan etti. Her yer ıssızdı. Hain yine de kayığın oldukça uzağında, karanlıklar içinde beklemeyi yeğledi. Bir baykuş öttü. Uzakta tepelerdeki çakallar birbirlerini çağırdı, sonra yeniden sessizlik. Yerini değiştirip biraz daha yaklaştı, sonra yeniden beklemeye koyuldu. Eğer bir yerlere saklanmış nöbet tutan bir zanaatkar varsa çoktan görmüş olmalıydı. Önündeki yol açıktı, küpeşteye yapışıp kendini çekti, kameranın kapısını kaplayan kumaşın altına süzüldü, kapının üzerindeki minik sürgüyü çekti. Elleri titriyordu, taşın gözlerini kamaştırmasından çekinerek gözlerini yumdu, yan yattı, kapı aralandı, yıllardan beri düşünde gördüğü hazineyle arasında hiçbir engel kalmamıştı artık. Birkaç saat sonra Teb'in varlıklı insanlarından biri olacak, yeteneklerinin hakkını vermeyen bu loncadan öcünü alacaktı. Gözlerini açtığında gördüğü tek ışık mehtabın mavimsi aydınlığıydı. Büyük bir şaşkınlıkla kameranın içine bakındı hain. Işık taşı falan yoktu kamerada. Sadece min biçiminde küçük tanrı Amon heykelciği, ayakta sağ kolu havada erkekliği dimdik. Her an kendi tohumlarıyla kendini baştan yaratan temel tanrının, loncanın kullandığı kutsal geometri kurallarından çoğunu barındıran heykelciyi. Her 10 günde bir düzenlenen törenlerde Amon Min'in sadece başı görünür, vücudunun gerisi kalın bir kumaşla örtülürdü. Peki ya ışık taşı heykelcinin altında ya da arkasındaysa? Hayır, o kadar yer yoktu. Yine de emin olmak gerekirdi ama yerinden oynatmak için heykelciye dokunmak, günaha girmek zorundaydı. Tereddüt etti. Böylesi bir günahtan sonra hakikat meydanının hizmetkarlarıyla paylaşacağı ne kalacaktı? Loncayla son bağını da koparmış, mat yolunu sonsuza dek terk etmiş olacaktı. İyi de bir saniye için de olsa o yolda yürümüş müydü ki? Ne bilgeliği ne de eserin tamamlanmasını aramamıştı buradaki hayatı boyunca. Tek kaygısı kendi çıkarı olmuş, böylece zaten zanaatkarlık kurallarına karşı gelmişti. Yaptıklarının öneminin bilincindeydi hain, yine de geri adım atmadı. Elini uzattı, tacın üzerine yerleştirilmiş altın tüylerden en uzun ikisini tutup kaldırdı, yerinden oynattı. Heykelin altında da değildi ışık taşı. Heykelciyi yerine koyarken avucunda şiddetli bir acı duydu. Avucunun içinde derin bir yara vardı ama bir damla kan akmıyordu yaradan.
Aceleyle kamaranın kapısını kapadı, sürgüyü itti, kumaşı örttü. Bir merhem sürüp acısını dindirmekten başka bir şey düşünmüyordu şimdi.
Kenhir her sabahki gibi saçlarını Hint yağıyla yıkıyor, kullandığı yağın hem saçlarını güçlendirmesini hem de mirra karıştırılmış biraya batırdığı, taze otların önleyemediği kabusların izini silmesini umuyordu. Üstelik o geceyi de oldukça rahatsız geçirmiş, düşünde kendini hıyar yiyip sıcak bira içerken, sonunda da canlı bir timsahı mideye indirirken görmüştü. Düşlerden birincisi güçlüklerle karşılaşacağı anlamına geliyordu. İkincisi varlığını yitirmek, üçüncüsü de bir devlet memuruna haddini bildirmek. Ne var ki düşleri hangi sırada gördüğünü hatırlayamıyordu bir türlü. Öteki ikisinin hakkından ancak üçüncü düş gelebilirdi.
''Sabah kahvaltısı'' dedi güçleniyor. ''Bırakın da kafanızı kurulayayım, yoksa soğuk alacaksınız.''
Tüm ev işlerinde olduğu gibi bunda da karısının isteğine boyun eğmek zorunda kaldı yaşlı katip. Genç kadın kusursuz bir ev kadını olmuştu. Eline attığı her işi de başarıyordu. Kenhir'in evi insanı büyülüyordu sanki. Newton yeteneklerini kıskansalar da yöntemlerini taklide girişmişti köyün öteki kadınları.
''Yeterince boş zamanın yok'' dedi yaşlı adam.
''Burada yapılacak çok şey var. İyi yapabilmek de zaman istiyor.''
''Dikkat çekecek birisin Newt ama duygusal hayatından söz ediyorum. Burun Fenet'in seni çok güzel bulduğunu duydum.''
''Evli bir kadın olduğumu unutuyor musunuz?''
''Aramızdaki anlaşma açık Newt. Varisim olacak, hareketlerinde özgür kalacaksın. Eğer Fenet hoşuna gitmiyorsa başkasını seç. Senin yaşındakiler hayatlarını benim gibi bir bunağın dizi dibinde geçirmemeli.''
''Ya özgürlükten anladığım buysa?''
''Erkekler ilgini çekmiyor mu?''
''Şimdilik hiç. Evimi çekip çevirmek, Hathor rahibeleriyle birlikte törenlere katılmak beni mutlu etmeye yetiyor. Üstelik bana söz verdiğiniz gibi davrandığınız için neden başka yere gidip ne olduğunu bilmediğim bir mutluluk arayayım?''
Newton söyledikleri karşısında tepkisini göstermedi Kenhir. Demek karşılaşacağı büyük güçlüklerin nedeni Newt olmayacaktı. Tam tersine bu değişik evlilik Kenhir'i sadece mutlu ediyordu.
Bakla doldurulmuş sıcacık çöreklerle nefis bir kahvaltı yaparken Panev gelip rahatını bozdu.
''Sevkiyatta aksama mı var yine?''
''Evet.''
''Su mu?''
''Hayır, et.''
''İmkansız.''
''Kasap Des öyle düşünmüyor ama.''
Meşinden bir önlük takmış kısacık saçlı Des bir eline bıçağı bir eline de masadı almış tüm yardımcıları çevresine toplamıştı.
''Ne sığır eti var, ne koyun, ne de domuz. Küçücük bir tavuk parçası bile yok. Ben çalışmazsam para kazanamam ki.''
''Biraz sakin ol.'' dedi Kenhir. Nefis kahvaltısına ara vermek zorunda bırakıldığı için öfkeliydi.
''Sakin olmam için hiçbir neden kalmadı. Bir haftadan beri et gelmedi.''
''Bana neden daha önce haber vermedin?''
''Hamalların güzel vaatleri yüzünden. Peki ya şimdi ne yapacağız?''
Birinci düş gerçekleşmişti işte, aşılması gereken ciddi engeller.
''Ben ilgilenirim.'' dedi mezar katibi. Daha güne başlamadan yorgun hissediyordu kendini.
Yanına usta başını alıp Ramesseum'a gitti. Etkileyici yiyecek stoklarının bulunduğu kubbeli tuğla binaların serin rahatlığında oturan, badem bıyıklı çekingen tavırları olan sürü katibinin yanına vardılar.
''Hakikat meydanına bir haftadan beri et gelmedi.'' diye söze girdi Kenhir suçlayıcı bir sesle.
''Doğu yakasında olanlardan sonra bunda şaşılacak bir şey göremiyorum. Tüm yönetim donup kalmış sanki.''
''Öyleyse koşullar ne olursa olsun milyon yıllık tapınağın ihtiyaçlarımızı karşılamak zorunda olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Ramesseum topraklarında bize ait kalabalık bir sürü ve geniş bir kümes yok mu?''
''Kayboldular.''
İkinci düşünü hatırlayan Kenhir'in kaşları çatıldı.
''Ne demek kayboldular?''
''Haklarınızın yazılı olduğu belgelerden söz ediyorum. Üzgünüm ama sevkiyatı durdurmak zorunda kaldım.''
''O belgeleri yitiren siz değil misiniz?'' diye sordu suskun Nefer.
''Belki ama gerçek bu.''
''Çok daha önemli bir gerçeği unutmuş görünüyorsunuz. Maat bu ülkeye hakim olduğu sürece yönetim sorumluluğundan kaçamaz. Bu yüzden yönetilenlere hiçbir zarar vermeden hatalarını onarmak zorundadır.''
Sürü katibi kaskatı oldu.
Yönetim karar verir ve...
Olağanüstü bir kervan düzenleyin, en geç bu öğleden sonra sevkiyatı yapın diye kestirip attı Nefer. Hakikat meydanının varlığını düzenleyen yasaya bir daha karşı gelirseniz bizzat firavun müdahale edecektir duruma.
Ustabaşının soylu tavrı ve kararlılığı katibin yeni sevkiyatı yapmamak için öne süreceği her biri ötekinden de saçma bahaneleri önledi.
Sevkiyat yapılacak demek zorunda kaldı.
Kenhir rahatlamıştı. Talihi yine yaver gitmiş, timsahı mideye indirmenin üçüncü ve son düşü olduğunu anlamıştı.
Yaz sıcağından ve güneşin şiddetli ışınlarından nefret eden Mehi, her zamankinden çok daha uzun süren serin günlerin tadını çıkarıyor, lekelenmemiş ününün keyfine varıyordu.
Teb ordusu son amenmez taraftarlarının ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanan temizlikten mutlu olmuş, hemen herkes ikinci setiye komplo kuracak kadar alçalmış bir okçu yüzbaşısının ölümüne sevinmişti.
General genç yaşta kalp krizine kurban giden yaverinin cenazesine katılıp yakınlarına başsağlığı dilemiş, ne var ki yitip gidenin verdiği hizmetler karşılığında ailesine birkaç dönüm toprak bağışlamaya vardırmamıştı cömertliği.
''Hakikat meydanındaki müttefikimizden bir haber aldın mı?'' diye sordu Serketa'ya.
''Daha almadım ama önerimizi kabul edeceğinden eminim.''
''Ben senin kadar iyimser değilim.''
Yeni yaveri Mehi'yi selamladı.
''General, nehir polisinden bir rapor geldi. Kraliyet filosu Teb'den görünecek kadar yaklaştı.''
33. ayrımın sonu. Sayfa 404.